Hatıralar. Değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Sizlerle yeni bir Hatıralar programında beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 17. asır ortalarında Osmanlı ülkesini ziyaret eden Jean de Tavenot isminde bir Fransız seyyah var. Bu Fransız seyyahın Osmanlı ülkesi hakkındaki intibaları bizim için gerçekten değer taşıyor. Çünkü 17. asır hakkında çok fazla sosyal hayat itibariyle hakkında çok fazla bilgimiz olan bir devre değil. Üstelik Jean de Tavenot ciddi intibalar edinmiş, ciddi müşahedelerde bulunmuş ve mümkün mertebe Osmanlı Türkleri hakkındaki değerlendirmeleri objektife yakındır. Bundan dolayı Jean de Tavenot'un İstanbul ve Türkiye hatıralarını zaman zaman sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta da Jean de Tavenot'un intibalarını, müşahedelerini ve hatıralarını sizlere nakledeceğiz. Diyor ki seyyahımız, Türkler her işte nizam ve intizamı o kadar çok severler ki usullerinin bozulmamasına son derece riayetkardırlar. Bu sebeple zapturaptı sağlayan teşkilatları kuvvetlidir. Çarşı pazarda her şeyin bol ve ucuz olmasına çabalarlar, gayret ederler. Türkiye'de onun için bizim memleketlerde olduğu gibi turfanda yemişler altın pahasına değildir. Ne satılsa her mevsimde makul ve ehven fiyatadır. Yemişleri erken mevsimde yetiştirip getirmek zahmetine katlanan, başkalarından evvel parasını kesesine indirmekle iktifa eder. Eğer Türkiye'de mallarını pahalı satmak isteyen biri zuhur etse, derhal adaletle çatışır. Ceza yer, para cezası verir, üstelik bir de falakaya yatar. Bunun içindir ki zapturaptla vazifeli subaylar, zabitler, tacirleri kontrol ederler. Dirhemde hile, fiyatta pahalılık görürlerse derhal yıkarlar, cezasını verirler. Onun içindir ki bir çocuğu bile Osmanlılar'da alışveriş için korkmadan çarşıya göndermek mümkündür. Çocuk ne almak istediğini söylesin yeter. Onu aldatabilen aşk olsun. Çünkü zapturaptla vazifeliler çocuğa rastlarlar. Kaç para verip ne aldığını tahkik ederler. Piyasanın dışında bir vaziyet varsa bitti satan esnaf. Ben pahalıya satan birinin falaka yediğini seyrettim. Diğer bir esnaf da bir çocuğa eksik soğan verdiğinden falaka yiyordu. Onu da gördüm. Hilekarları teşhir etmek, onları rezil etmek tarzında da bir cezaları var. Boyundurağa benzeyen çıngıraklı bir nesneyi kafasına geçiriyorlar. Bu kepaze vaziyette adamı şehirde dolaştırıyorlar. Herkes onu görüyor, alay ediyor. Sokaklardaki kavgalara, nizamsızlıklara halk çare bulmakla mükelleftir. Bir sokakta kimin öldürüldüğü malum olmayan bir Müslüman, Hristiyan yahut Yahudi cesedi bulunsa, o sokak halkı da dikkatsizliğinden dolayı mesul tutuluyor, ceza ödüyor. Bir adamın kan diyeti 500 kuruştur. Onun için herkes evinin önünde gürültü çıkmamasına dikkat ediyor. Yahut bela çıkarana nişan koyuyor. Bu kaideye Türkler fevkalade riayet ediyorlar. Geceleri nizamsızlık olmasın diye gün batınca sokağa çıkmak yasak. Ramazan ayları müstesna. Geceleyin subaşı sokakta birine rastladığımı yakalayıp kadı efendinin huzuruna çıkarıyor. Adam hapse boyuluyor. Ertesi gün gelsin, ceza. Ancak mühim bir sebepten sokağa çıktığını ispatlarsa kurtuluyor. Dayak bile yemese geceliğin sokakta sürtmek namussuzluk sayılıyor. Tevenot, bundan 3,5 asır evvel İstanbul'a gelmiş olan Fransız seyyah Jean de Tevenot, hatıralarında Osmanlı ordusundan bahsediyor. Türk askerinin niçin Avrupa askerine faik olduğunu, Osmanlıların karadaki üstünlüklerinin maddi ve manevi sebeplerini anlatıyor. Padişah muazzaf bir ordu bulundurduğu için ve ona göre teşkilatı olduğu için her istediği anda 200-300 bin kişilik orduyu çıkarabiliyor diyor. Daha Avrupa'da henüz mecburi orduların kurulmadığı bir devirdir değerli dinleyiciler bu devir. Çoğu gönüllü askerlerle veya ücretli paralı askerlerle donanmış ordular vardır. Ama Osmanlı ordusu böyle değil. Askerler aldıkları emri yerine getirmekten geri duramıyorlar. Muazzaf ordudan başka taşradaki valilere kendisini iltihak etmek fermanı yollanıyor. Harp çıktığı zaman onlar da asker olan büyük maiyetleriyle geliyorlar. Hatta bazen vilayetteki zabıta kuvvetinin bir kısmını beraber getiriyorlar. Sancak beyleri, tımarcı sipahileriyle birçok beyler uşaklarıyla geliyorlar. Hristiyan ordularına bu şekilde iltihak edenler bela çıkarırlarsa da bu Müslümanlar padişaha sadakatle ve faydalı olarak hizmet ediyorlar. Farkı buradadır. Sefere çıkmak, seferde yaşamak bahsine gelince bu da basit. Çünkü askerin az yükü vardır. Yorgunluktan yılmazlar. Pek az şey ile kifafı nefs ederler, yaşayabilirler. Pirinç, ekmek, su, kahve, tütün kafidir. Fakat bu nesnelerden biri eksik olursa, evlerinde olduğu gibi orduda da Hristiyanlar gibi mesele çıkarmıyorlar, sabrediyorlar. Çünkü Hristiyan askerleri mesela şarap yok diye ordudan ayrılmaya kalkarlar. Osmanlı ordusundaki askerlerin yemeği verilmese onlar bunu yapmazlar. Askere ne lazımsa ordunun arkasında seyyar bir pazar kurulur, orada satılır. Hatta Türkler İranlılarla muharebe ederlerken tacirler bir memleketten öbürüne ve bir ordudan öbürüne kendilerine zarar gelmeyeceğini bilerek geçebilirler. Sultan Murat Bağdat'a 600-700 bin asker götürmüş. Bazıları da 900'ü kadar bin süvari ve piyade diyor. Sahralardan geçmek icap ediyor. Buna rağmen ordu zapturaptını, intizamını iyi muhafaza etmiştir. Padişah askerine harp zamanı ancak sulh zamanı kadar masraf eder. Çünkü paşalarla öbür başkanlar getirdikleri askere masraf ederler. Fakat bunca muharebeleri kazandıran, şehirleri aldırtan yalnız askerin çokluğu değildir. Aynı zamanda bu askerin kıymeti ve kuvvetidir. Bunlar yorgunluk nedir bilmezler. Herhangi bir düşmana kadar çarpışmak için hazır bulunurlar. Savaş meydanında aslanlar gibi dövüşürler. Geri dönmektense vücutlarının paramparça olmasına rıza gösterirler. Ancak karşılarında düşman pek fazla olursa ancak o zaman ricat ederler. Fakat onlar bilhassa onları bilhassa böyle cesur kılan mukadderata kader olan inanışlarıdır. Zira şayet ecel bugünse mutlaka bugün öleceklerini düşünürler. Odalarında da olsalar, harp meydanında da olsalar öleceklerine iman ederler. Fakat eğer ecelleri yoksa, karşılarına 100 bin asker çıksa hayatlarını alamaz diye düşünürler. İnsanın ancak zamanı gelince öleceği Kur'an-ı Kerim'de yazılı imiş. Mukadderatlarının alınlarında yazılı olduğunu düşünürler diyor Tevenot. Osmanlı ordusunun kahramanlıklarının başka bir sebebi daha var. O da dinlerine pek düşkün oluşları. Dinlerini müdafaa etmek yahut yaymak için her türlü tehlikeyi göze alırlar. Bu vazifedeyken ölürlerse şehit gittiklerini düşünürler. Amirlerine sıkı sıkıya, körü körüne itaat ederler. Geri dönüp dönmeyeceklerini hesaba katmaksızın reisin, şefin gönderdiği vazifeye seve seve giderler. İşte bütün bu saydıklarım diyor Tevenot, harbi Türk askerinin nazarında bir düğün dernek haline sokar. Sultan Murat Bağdat'ın önüne gelince birkaç gün muharebe etmiş, hiçbir netice alamamış. İradesine mukavemet eden böyle bir vaziyet oluşuna hiddetlendiği ve muhasarayı kaldırmayı da rezalet saydığı için bütün ordusunu toplamış. Mümessillere Ricat'taki, geri dönüşteki utancı anlatmış. Şehri almaksızın İstanbul'a dönmektense herkesle beraber burada ölmeyi tercih edeceğini söylemiş. Ertesi gün umumi bir taarruz olmasını ferman etmiş. Bağdat'a hücum edip de geri döneni eliyle öldüreceğini haber vermiş. Padişahın söylediği her şeyi yaptığını iyi bildikleri için zabit asker herkes düşman eliyle ölüp şehit olmayı tercih etmiş. Evet, külliyetli miktarda asker kırılmıştır ama Bağdat şehri de düşmüştür. Bütün bu saydığım tertiplerden ve manevi meziyetlerden başka, diyor Tebeno, Türk askeri iyi silahlandırılmıştır. Teçhiz ve talim ettirilmiştir. Bu cihetle Hristiyanlara tevaffuk ederler. Yani onlardan daha üstündürler. Fark atarlar. Türkler zenginliklerinden ehemmiyetli bir kısmını silah, giyim, kuşam ve binek için harcarlar. Yeniçerilerin en fakiri bile parasının büyük bölümünü iyi bir tüfek, İyi bir kılıç almaya sarf eder. Tüfekleri büyüktür ve iyi demirdendir. Bazen 40-50 hatta 60 libra ağırlığındadır. Ben 80'liğine bile rastladım. Külliyetli barut doldurup demirden bir çubukla kurşunu tıkıyorlar. Bir kayış vasıtasıyla koca tüfeğin tetiğini maharetle çekiyorlar. Bu işi hafif bir silahla yapar gibi kolaylıkla başarıyorlar. Tanıdığım bir yeniçeri İki kuşa iki endaht yaptı, atış yaptı. Birinin kafasını kopardı, öbürünün göğsünü deldi. Bu kadar da usta nişancıdırlar. Türkiye'de bundan Fransızlar ne derlerse desin, Türkler süvarilikte de mahirdir. Atın üzerinde çivilenmiş gibi oturuyorlar. Bir gün bir süvariye rastladım. Türlü hünerler yaptı, sendelemedi bile. Sonra Türkler atlarına bakmak hususunda da çok itinalıdır. Her süvarinin hayvanı için yemi, yaralandığı takdirde sargısı vesaire ihtiyaçları hazırdır. Kendisini düşünür gibi atını da düşünür. Hülasa, Türkler karada çok kuvvetlidirler. Tevenu diyor ki Türkler karada muvaffak oldukları kadar denizde muvaffak değiller. Yani Bahriye'de karaya nispeten daha zayıftırlar. Tabii bunu böyle söylerken Barbaroslardan bahsetmiyorum. Türklerin maiyetinde değerli ecnebi denizciler de vardır. Fakat Türkiye'de Hristiyan esirler bu işte çalıştırılmakla beraber nedense iyi gemi yapılamamaktadır. Yapılanlar da 2 seneden fazla hizmette kalamıyor. Kayıkları ve yük yükleyecek öbür sefineleri, gemileri çok iyi yapıyorlar. Fakat nedense harf gemilerinde o kadar muvaffak değiller. Venedik donanması o zamanın en güçlü donanmalarından birisi. Venedik donanmasını taklit için ellerinden geleni esirgemiyorlar ama muvaffak olamıyorlar. Mavna dedikleri kendi büyük gemileri ve öbürleri muadillerine denk değil. 1 sene kullandıktan sonra saf dışı kalıyor. Türkler bir gemiyi tamamlayınca ve denize indirmeye kalkışınca diğer bütün gemiler merasimde hazır bulunuyorlar. Suya indirilecek geminin içi bando takımıyla, mehter takımıyla dolduruluyor, her tarafı donanıyor. Deniz kayıklara binmiş ahaliyle doluyor. Hazırlıklar tamamlanınca dualar okunuyor. Yeni geminin güvertesinde birçok kurbanlar kesiliyor. Etleri fakirlere dağıtılıyor. Sonra mızıka çalarak gemi deniz bir yandan mızıka çalıyor, gemi denize iniyor. Birçok seferler Allah Allah diye bağırıyorlar. Yeni gemi suya inince eskiler toplarıyla onu selamlıyorlar. Ben bu şekilde bir kaptan gemisinin denize indirilişini seyrettim. Fakat ben İstanbul'a gelmeden evvel bir merasim matemle neticelenmiş. Çünkü içi kalabalıkla dolu koca bir gemi denize indirilirken o kadar süratle batmış ki bazıları boğulmuş. Selamlığa gelen donanma toplarını atmaksızın geri dönmüş. Türkler donanmalarına çok asker, hatta Yeniçeri bindiriyorlar. Lakin karada çok yiğit olan, asla ricat etmeyen bu askerler denizde bazen ne yapacaklarını bilemiyorlar. Donanmayla hareket edenlere seferli deniyor. Tabii kara muharebelerine alışkın olan askerin denizde ne yapacağını bilmemesi gayet tabii. Muhtemelen bunu Türk gemilerindeki bir teknik hataya bağlamak mümkün. Barbaros Hayrettin Paşalar zamanında Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Osmanlı donanması niçin 100 yıl sonra bu hale geldi? Bu belki gemi tekniklerindeki değişiklikler, eğer Tevenon'un anlattıkları doğruysa, gemi tekniklerindeki değişikliklerle ilgili olabilir. Belki gemi inşa için lazım gelen ağaçlar bulunamamaktadır. Veya kullanılan coğrafya bu gemileri çok daha çabuk yıpratmaktadır. Bir de tabii denizci millet apayrı bir şey. Venedikler denizde doğmuş, denizde ölen insanlar. Tabii Osmanlı ülkesinin her tarafı denizciliğe elverişli veya deniz kültürüne adapte olmuş yerler değil. Bundan dolayı Tevenon'un anlattığı problemler doğuyor olabilir. Değerli dinleyiciler, Seyyah Teveno hatıralarının bu kısmında Osmanlı Hanedanı ve saray hakkında da bazı bilgiler veriyor. Şimdiki hükümdar Sultan İbrahim'in oğlu 4. Mehmet'tir. Ben İstanbul'dayken yani 1655 senesinde 15-16 yaşlarındaydı. Ufak tefek, mahzun halli bir padişahtı. Osmanlı Hanedanı usulünce padişah ölünce tahta oğlu geçer. Oğlu yoksa kardeşi padişah olur. Gün tayin edip Halic'in iç taraflarındaki Eyüp Camii'ne kılıç kuşanmaya gider. Şeyhülislam en yüksek dini şahsiyet sıfatıyla dua okur, padişaha kılıncını kuşandırır. Padişah da atla İstanbul'a döner. Bu merasim bizim memleketlerdeki kralların dini şekildeki taç giymeleri merasimi kabilindendir. Alay sarayda nihayet bulur diyor. Evet doğru, kılıç kuşanma Avrupa'daki kralların taç giyme merasiminin muadilidir. Fakat Şeyhülislam değil, zamanı meşhur alimleri kılıç kuşatır. Bu Şeyhülislam olabilir, Nakibül Eşraf denilen Osmanlı ülkesindeki seyit ve şeriflerin, yani Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin temsilcisi olabilir. Konya'daki Mevlana Tekkesi şeyhi olabilir. Veya Aziz Mahmud Hüdayi gibi zamanın meşhur alimlerinden, evliyalarından birisi olabilir. Fark etmez. Burada bir ıttırat, bir kesinlik yoktur. Daha sonra kardeş katli hakkında uzun uzun kendi işittiklerini anlatıyor Teveno. Bunlar ayrı bir program konusu olduğu için burada üzerinde fazla durmuyoruz. Nice müellifler padişahın sarayda ne ile vakit geçirdiğine dair yazılar yazmışlardır. Bütün gün meşgalesi nedir? Ne yer, ne içer, nasıl yaşar? Bütün bunları bilmek müşkildir. Çünkü şahitler yalnız harem ağalarıdır. Onlar da saraydan çıkmazlar. Bazı iç oğlanları da var, Enderun talebeleri, saray akademisi talebeleri. Ben o müelliflerin bahsettikleri şeylere dair doğru bir şey öğrenebilmiş değilim. Bilmediğim şeyleri de anlatmayacağım. Yalnız son zamanlarda saraydan çıkmış bir iç oğlanından öğrendiğime göre, padişah yemeklerini Çin toprağından yapılmış tabaklarda, kaselerde yermiş. Bunlar da porselenden daha makbul ve daha kıymetlidir. Yemeğin zehrine karşı da bu tabaklar tesirlidir. Sarayda altından mamul 50 tabak varmış. Bunların beheri kapaklarıyla beraber takriben 12-13 mark ağırlığındaymış. Bu takım padişah Mesinalı Hristiyanken Müslüman olmuş Kılıç Ali Paşa tarafından hediye edilmiş. Paşa bu kıymetleri Cenubi İtalya'nın yağmasından ganimet suretinde elde etmiş. Dinlerinde altın ve gümüş kap kullanmak memnun olduğu için onlar bunu kullanmazlar ve hazine dairesinde teşhir ederler. Valide Sultan dairesinde de 40 gümüş kap olduğu söyleniyor. Lakin verilen büyük ziyafetlerde porselen ve toprak kaplar kullanılmakta. Merasimlerde de bunu ikram etmektediler. Evet, saraylarda görülen o süslü altın gümüş evani tabaklar hazine dairesinin eşyalarıdır. Padişahlar ve saray halkı günlük hayatlarında bundan yemek yemezler. Seyyahın da dikkat çektiği gibi İslam dini altın ve gümüş tabaklardan yemek yenmesini men etmektedir. Saraydaki bu gibi eşya hazine teminatıdır. İhtiyaç olduğu zaman savaş veya sair vesilelerle bunlar darphaneye gönderilerek eritilir ve bunlardan para basılır. Padişah yemek yerken kimseyle konuşmaz diyor. Doğru. Dilsiz soytarılara işaretle arzularını bildirir. Saray dilsizleri çok usta hizmetkarlardır. İşaretle ifade edemeyecekleri hiçbir şey yoktur. Bunlar padişahı güldürmek için kendi aralarında şakalar ve oyunlar tertip ederler. Padişah devlet işlerini vezirlere havale etmiştir. Vezirler haftanın muayyen günlerinde işlerin en mühimleri hakkında padişaha hülasatan malumat ve izahat verirler. Padişahlar bu işlerden bazılarını üzerine gider ve ilgilenir. Onun dışındakiler vezirlere havale eder. Padişah sarayda oturmaktan bıkınca denizde gezmeye çıkar, gezintiye çıkar. Nadiren karada da dolaşır. Padişah karada seyahate çıktığı zaman pek çok insan uğradığı haksızlıkları tamir ettirmek üzere padişahın yolundan geçmesini beklerler. Padişah geçerken arızalarını, dilekçelerini uzun bir değnek ucuna bağlayıp mümkün olduğu kadar havaya kaldırırlar. Padişah bunu görünce birini gönderip aldırtır ve bu işin arkasını takip eder. Böylece işini padişaha havale eden kimsenin işin olma ihtimali, neticelenme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Şimdiki padişahın sokağa çıktığını birçok seferler gördüm. İlk rastladığımda sarayından uzun bir zamanda çıkmadığını söylemişlerdi. Sokakta ya az mahiyetle yahut bir alayla gezerler. İki şekilde de aşağıda anlatacağım şekilde padişahın gezintisine rastladım. Denizdeki gezintileri az mahiyetle çıkılır. Kadırgasını sarayının Galata karşısındaki yalı köşküne getirtir. Üsküdar'a geçer veya Karadeniz'e çıkar. Bu kadırga çok zengince süslüdür. Yaldızla süslenmiştir. Sahte mücevherlerle pırıl pırıl parlamaktadır. Her tarafında 24 kürek vardır iki tarafında da. Her küreği iki bostancı çeker. Donlarının üzerine yalnız gömlek giymişlerdir. Pantolonların üzerine külahları kırmızıdır. Şeker kellesi biçimindedir. Bu işte kullanılanlar bostancı başının en gözde elemanlarıdır. Sağ tarafta kürek çekenler hep Müslüman olmuş Hristiyan çocuklarıdır. Müstakbel bostancıbaşı bunlar arasından çıkar. Sol taraftakiler asla bu vazifeye gelemezler. Bunlar Anadolu'dan bu işle görevlendirilen işçilerdir. Saraydan çıkarken elde edebilecekleri en büyük nimet günde 80 akçelik bir gelirdir ki bu da hiçbir fena bir para değildir. Sağdakiler bostancıbaşı olduktan sonra Yeniçeri ağalığına terfi edebilirler, paşa olabilirler, vali olabilirler. Bu deniz gezintilerinden mada padişah tebdili kıyafetle ve mayyesiz olarak bazen şehirde de dolaşır. Maksat verdiği emirlere itaat edilip edilmediğini kontroldür. Her gün dolaşan amcası Sultan 4. Murad'ı taklit eden şimdiki padişah Sultan 4. Mehmet onun gibi çıkıyor. Mayyetinde bazı kimseler ve bu arada bir de cellat bulunduruyor. Her gün İstanbul'da olduğu gibi Galata'da da birkaç kişinin kellesi uçurulur. Bu yüzden de zaptiye işleri her işten iyi yürür. Müslümanlar da, Hristiyanlar da bu halden memnundurlar. Zira onlara fena muamele etmeye kimse cesaret edemez. Padişah bazen bir fırıncıya gider bir somun ekmek alır. Bazen kasaba girip et ister. Bir seferinde kasap padişahın koyduğu nartan fazlaya et satmaya kalkışmış. Sultan Mehmet cellada hemen işaret etmiş. Kasabı falakaya yatırmışlar. Fakat padişahın vermiş olduğu cezaların, daha doğrusu idam cezalarının en fazlası tütün yasağı sebebiyledir. Bir seferinde tütün yüzünden iki kişiyi idam ettirmiştir. Teveno, Sultan 4. Murat zamanında konulan, Sultan 4. Mehmet zamanında devam eden tütün yasağından bahsediyor. Bu tütün yasağının bu kadar ağır cezalandırılmasının bir sebebi var değerli dinleyiciler. Tütün İstanbul'da yeni yayılıyor. Tiryakiler işi ciddiye almıyorlar ve bu tütün sebebiyle çıkan yangınlarda binlerce ev yanıyor. Padişah bunun üzerine tütün içenleri idam cezasına cezalandıracağını ilan etmiştir. Buna rağmen enteresan bu tiryakilik ayrı bir şey. Yine de tütün içenler olmuştur ve bunlar da cezalarını görmüştür. Nitekim Teveno da buna işaret ediyor. Sultan Murad'ın tütüne karşı bu derece düşman kesilmesinin sebebi devrinde çubuk elde uyuyan tiryakiler yüzünden büyük yangınlar çıkmasıdır diyor. Hatta tiryakiler idam edilirken çubuklarını burunlarına geçirtirlermiş. Bazılarının tütün keselerini boyunlarına bağlarak sallandırırlarmış. Yani niçin idam edildiği anlaşılsın diye. Evvelce de söylediğim gibi Sultan Mehmet devlet işleriyle pek az ilgilenir. Paşaların en büyüğü yani Vezir-i Azam onun yerine işleri döndürür. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'ndeki monarşinin Avrupa'daki parlamenter monarşiler gibi olduğu anlaşılıyor. Padişah gündelik işlerin içine girmemektedir. Devleti temsil etmekte, ara buluculuk yapmakta, güvenilir kimseleri kontrol etmektedir. Zaten bir hükümdarın yapması gereken de budur. Hükümdar bizzat işlerin içine girerse bunların içinde boğulur. Osmanlılar'da çok güzel bir sistem kurulmuştur. Hükümdar çok geniş yetkilerle ama ağır mesuliyette vekiller tayin etmektedir. Başta sadrazam olmak üzere. Sınırsız yetki, ağır sorumluluk. İşte Osmanlı tarihinde görülen idam cezalarının sebebi de budur. Yetki geniş, her istediğini yapabiliyor. Karşılığında cezası ağır. En ufak bir hatası devletin başına, milletin başına açtığı gailenin cezası ölüm oluyor. Bunu çok kimse diline doluyor ama sistemin yürümesi için bu usul çok yerinde bir tercihtir. 7 tane de vezir var diyor Temenos, sadrazamdan başka. İktidar bunlardan birincisinin elindedir. Her şeyi yapan odur. Sefirlerle o görüşür. Zira bir elçi bütün vazifesi boyunca bir geldiği zaman bir de ayrılırken padişahın huzuruna çıkar. Bir de merasim icabı görünüşler var ama o buluşmalarda hiç işten konuşulmaz. Elçi vezir-i azama yani sadrazama tekliflerini arz eder. Padişah da cevap verir. Askerlerin maaşını vermek vezir-i azamın vazifesidir. Davalara o bakar. Mücrimleri o cezalandırır. Polis işlerini elinin altında toplamıştır. Hülasa koca imparatorluğun bütün yükü onun omuzlarındadır. Sadrazam padişah sıfatını haiz olmaksızın padişahlık eder. Ama aslında hammallık eder. Vezir zaten Arapça yük taşıyan, hammal manasına gelir. Nitekim Tevano buna işaret ediyor. Vezir-i azamın üzerine aldığı vazifeler cidden tahammül fersadır. Tahammül edemeyecek kadar ağırdır. Bu mevkideki adamın kendine ait hiç hakkı olmaz. Buna rağmen Osmanlı Devleti'nin umerası, yani üst düzey görevlileri, vezir-i azam olabilmek için can atarlar. Halbuki bu mesnede geçtikten sonra ölümün soğuk nefesini enselerinde hissedeceklerini çok iyi bilirler. Zira bir vezir sadarette 6 ay kalır da faal davranırsa, ekseriye vazifesiyle beraber hayatı da ondan alınır. Sebebi iş gördüğü sırada pek çok düşman toplamış olmasıdır. En ufak bir hatası devleti büyük zararlara uğratır. Bundan dolayı hayatıyla öder cezasını. Şahsen zarar görenler, akrabası, dostları hep vezir-i azama düşman olurlar. Kolay değil. Adaletin yerine getirilmesiyle pek çok gayrimemnunlar zuhur eder. Sadrazamdan başka diğer vezirler onun istediklerini yapmakla beraber divan-ı üvayın azasıdır. Yani üst düzey görevlilerdir. Diğer mühim vazifeleri kazaskerler üzerlerine almışlardır. Bunlar adaletin en büyük erkanıdır. Çünkü yalnız askeri değil, aynı zamanda sivil davalarda onların murakabesi altındadır. Vaktiyle yalnız Rumeli ve Anadolu kazaskerleri vardı. Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra Mısır'a da bir kazasker nasip etti. Evvelki iki adedi üçe çıkardı. Kadılar bunlara tabidir. Muamelatı ücretlere, fetvalara bağlayan bunlardır. Kadıları kazaskerler tayin eder, tayinleri padişah tasdik eder. Evet, kazasker Divan-ı Humayun'un en mühim görevlisidir değerli dinleyiciler. Bugünkü Adalet Bakanı, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı gibi bir görev yapar. Dediği gibi bütün ilmiye sınıfının başıdır. Kadı tayinleri, müderris tayinleri bunlardan geçer. Devlet adamlarının yargılanmasını bunlar yapar. Devlet adamlarının ölümlerinde de bunların miraslarını kazaskerler taksim eder. Kubbealtı veziri denilen diğer vezirler bugünkü devlet bakanlarına benzer divanda görüş beyan ederler. Bir ordu sefere gideceği zaman ordu komutanı olurlar ve potansiyel sadrazam namzedidirler. Divan kelimesi yalnız evlerde oturulan yarım kadem yüksekliğindeki ve üzeri halıyla kaplı sedirlere karşılık değildir. Kabinenin yani bakanlar kurulunun da adı divandır. Yalnız buraya divan-ı humayun derler, padişah divanı. Buraya vezirden mada bazı kumandanlar vesaire iştirak eder. Muhtelif devlet meseleleri görüşülür. Evet, Divan Humayun da sadrazam başkanlık eder. O devirde daha önce padişah ediyordu. Fatih'ten sonra padişahlar az katılmış, Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren hiç katılmamıştır. Vezir azam başkandır. 3 ila 7 adet kubbe altı veziri üyedir. 2 kazasker üyedir. Mısır kazaskeri burada değildi, zaten sonra kaldırılmıştır. Defterdar üyedir. Nişancı üyedir. Defterdar maliye nazırdır. Nişancı ise bütün yazışmaları, kanunnameleri hazırlar ve tapu kayıtlarını elinde tutar. Yeniçeri ağası ve Rumeli Beylerbeyi, özür dilerim, Yeniçeri ağası ve Kaptanı Derya, vezir rütbesindeyseler, paşa iseler divan üyesidirler. Rumeli Beylerbeyi de eğer İstanbul'daysa o da divan üyesidir. Bunun dışında divan üyesi yoktur. Ama Reisül Küttab Çavuşbaşı da divandaki üst düzey görevlilerindendir ama divan üyesi değildirler. İşte bunlar toplanır, bütün Osmanlı ülkesini, işlerini bunlar burada görüşürler. Muntazaman, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri sarayın ikinci avlusundaki büyük dairede, kubbe altında kurulur. Vezirler ve divanda bulunması gereken diğer erkan sabahın erken saatinde buraya gelirler. Kimlerin iştirak ettiklerini daha önce söyledik. Kapıcıbaşı salonun girişini bekler. Çavuşbaşı içeriye alınacakları ayarlar. Reis Kütap yazışmaları yürütür. İçeride devletin bütün işleri görülür. Bütün davalar, kadılardan, memurlardan itirazı olanların şikayetnameleri burada görülür. Hangi içtimai mevkide, hangi millet ve dinden olursa olsun herkes burada dinlenir. En fakir bir adamın bile bir vezirden şikayete hakkı vardır. Arz-ı hali dilekçesi okunur, işi görülür. Eğer icap ederse bir çavuş gönderilir, adam getirtilir. Çavuşlar divan işlerini gören icra memurlarıdır. Davacı ki şahit gösterir, alacaklı hakkını derhal alır. Aksi takdirde borçlu derhal hapse girer. Borcunu verinceye kadar zindanda kalır. Mesele cinayet meselesi ise iyice ispat olunduktan sonra katil idama mahkum edilir. Bütün davalar baş döndürücü bir süratle görülür. Muhakeme orada cereyan eder, fikirler alınır, hüküm verilir ve icra olunur. Bir davanın karar alınmaksızın 3-4 günden fazla uzadığı görülmez. Bu müddet de pek güç, pek muğlak işler içindir. Onun için taraflar adalete erişmek üzere varlarını yoklarını harcamak zorunda değildirler. Bu divanda bir haksızlık, bir iltimas olmasından korkmamalı. Çünkü tepede kafesli bir pencere vardır. Siyah bir perdeyle de kapalıdır. Buradan padişah, divanda cereyan eden müzakereleri kendini göstermeksizin seyredebilir, dinleyebilir. Divan üyeleri ve hakimler bir haksızlık yaptıkları takdirde hayatlarına mal olacağını akıllarından çıkarmazlar. İçeride olan bitenler de padişahın dinleme ihtimaline binaen çok ciddi ve dikkatli davranırlar. Esasen huzura çağrılınca cereyan edenleri bu pencere sebebiyle doğruca anlatmak zorundadırlar. Divan odasının biraz ötesinde hazine dairesi vardır. Devletin varlığı burada saklanır. Divan kurulduğu günler hazine açılır. Üzerinden mühür var, mührü çavuşbaşı çıkarır. Mührün tamam olup olmadığına dikkat eder. Hazineden icap eden para alındıktan sonra yahut konulacak paralar buraya konulduktan sonra kapı yine sadrazamın çavuşbaşıya teslim ettiği mühürle mühürlenir. Divan toplantı halindeyken kapıcıbaşı ve çavuşbaşı tarafından Yeniçeri ağası padişahın huzuruna alınır. A, padişaha kendi işlerine dair raporunu verir, döner. Ondan sonra sipahiler ağası huzura girer. Derken kazaskerler, derken divan katipleri, zabitleri, nihayet vezirler, eğer elçileri de kabul edeceklerse bu sırada girerler. Buna arza çıkmak denir. Padişaha divanda olanı biteni rapor ederler. Padişahın gerekirse tasvip ve tasdikini alırlar. Ondan sonra işler icraata konur. Padişahın daima harpte ve sulhte hazır bir ordu bulundurduğu daha önce geçmişti. Ordusu muntazaman para alır. Piyadenin türlü çeşitleri vardır. Kapıcılar, okçular gibidir. Sarayın kapısını beklerler. Hep padişahın etrafındadırlar. Hükümdarın huzuruna icap edenleri onlar götürür. Huzurdayken onları kollarından tutarlar. padişah İstanbul dışındaki birinin öldürülmesini, idam edilmesini istediği zaman bir kapıcı gönderir. Bu idamı o nezaret eder. Adetleri 3000 kadardır. Kapıcı başılık bunların başıdır. Bazen birkaç şahsa birden tevcih olunur. Bunlar padişah yaverleridir. Kavukları külah gibidir. Alınlarında külaha bağlı yarım kadem uzunluğunda boynuz biçimli bir ilave vardır. Solaklar vardır, saray görevlileri. Padişah şehirde gezerken refakat ederler. İhtiyaç olursa oklarını daima atılmaya amade tutarlar. Solak denmesinin sebebi padişahın sağında gittikleri içindir. Onlara arkalarını dönmeksizin ok atmak için sol kollarını kullandıkları içindir. Fakat bunlar saray görevlileridir. Esas piyadeler Yeniçerilerdir. Burada Yeniçeri teşkilatını uzun uzun anlatıyor Teveno, daha önce bahsetmiştik. Azapları ve zırhlı asker olan cebecileri anlatıyor, topçuları tarif ediyor. Böylece esaslarını anlattıktan sonra süvarilere geçeceğim diyor. Evvela çavuşları söyleyeyim, bunlar hassa alayını andırırlar. Vazifeleri çok itibarlıdır. Zira padişahın ve paşaların takriben bütün emirlerini bunlar yerine getirirler. Ecnebi hükümdarların sefaretlerine bunlar gönderilirler. Kocaman uzun kavukları vardır. Bu cins kavuk, hatta padişahın ve vezirlerin giydiği merasim serpuşunu andırır. Şeflerine çavuşbaşı denir. Müteferrikalar hep itibarlı insanlardır. İmtiyazları vardır. Padişah şahsen harbe gitmediği zaman onlar da gitmez. Çünkü padişah müteferrikaların şefidir. Dediğim gibi müteferrikalılar da padişah yaverleridir. Kapıcı başılar daha ziyade mabeyin işini görürler. Padişahın dışarıyla ilişkilerini gören bir ünitedir. Sipahiler alelade hafif süvarilerdir. Fakat cinsleri ikidir. Bir cinsi öbür askerler gibi iki ayda bir maaş alır. Bu maaşlar derece derece 15, 20, 40 akçedir. Bayrakları ayrı ayrıdır. Bu sipahi bölüklerinin şefine bölük ağası derler. Diğer cins sipahiler maaş değil, tımar sahibidirler. Tımarlı sipahidirler. Bunlar eyalet askerleridir. Tımar, zapt edilmiş bir arazi parçası üzerindeki gelir manasına gelir. Bunlara tımarlı sipahi denir. Şunu anlatmak istiyor Teveno. Bir Yeniçeri sipahileri var. Yani devşirmelerden yetiştirilmiş, ata binen, silah kullanan profesyonel askerler maaş alırlar. Bunlara da sipahi denir. Fakat bunlar Yeniçeri ocağı gibi kapı kulu askeridir. Diğerleri Anadolu askerlerine mensup tımarlı sipahilerdir. Tımar sahibidir. Kendisine bir köyün tımarı verilmiştir. Yani oradaki devlet arazisinin kirasını toplar. Karşılığında asker besler. Bunlara tımarlı sipahi denir. Bunları anlatıyor. İki sipahi vardır. Bu tımarlı sipahilerin adetleri çoktur. Tımarlarının bulunduğu yerdeki sancak beyine bağlıdırlar. Sancak beyi bizim garp memleketlerindeki baronlara ve markilere benzer. Bu cins sipahilerin pek azı şehirde oturur. Ekserisi tımarlarının bulunduğu havaliye dağılmıştır. Çağrıldıkları zaman muayyen miktarda süvariyi maiyetlerini alıp padişaha hizmet etmekle mükelleftirler. Orduya, harbe giderler. Götürecekleri süvarinin adedi tımarlarının emniyetine bağlıdır. Her 3000 akçe için mesela bir asker. Mesela o 9000 akçelik bir yerse 3000'i kendilerine kalır. Geri kalan her 3000 için 2 süvari, birer süvari beslerler. Dolayısıyla 2 tane götürür. Padişah kul sistemine dahil olanların mirasına konar. Bunların, yani beslediği herkesin, eğer erkek çocukları yoksa padişah varisidir. Kız çocuğu olanların kısmen mirasları padişaha kalır. Çünkü bunlar padişahın kulu, yani kölesi oldukları için köle öldüğü zaman mal varlığı padişaha kalır. Ancak Osmanlılar çocuğu olanlara bir imtiyaz tanımışlar. Oğlan ve kız çocuklarına bir miktar verdikten sonra kalan padişaha, yani devlete miras kalmaktadır. Evet. Değerli dinleyiciler, Teveno burada Osmanlı Merkez Teşkilatı'nı şöyle bir anlatıyor, gördüğü ve edindiği kadar ve bu ordu ve devlet teşkilatını da kendi zamanındaki Avrupa devletlerinin hepsinden faik buluyor. Üstün görüyor, ayrıca imanı, akideyi, yani İslam inancını, İslam akidesine bağlılığı Osmanlı ordusunun muzafferiyetine ve Osmanlı teşkilatının üstünlüğünde birinci amil, birinci unsur olarak görmektedir.
Ahroman çok önemli. Dikkatli hepsi.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.